Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı. Yazarı Ergün Poyraz. Türü Gündemdekiler. Tan Yeri Kitap. 1. basım Mart 2013. ISBN numarası 978-605-4740-02-4. Bu kitap 557 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Ağustos 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bu kitabımda başta Mehmet Eymür olmak üzere siyaset, mafya ve istihbarat örgütlerinin kirli ilişkilerini okuyacaksınız. Dündar Kılıç, Alaaddin Çakıcı, Abdullah Çatlı, Tarık Ümit, Dursun Karataş, Yeşil, Oflu İsmail, Abuzer Uğurlu gibi isimlerin Mehmet Eymür, MİT, Mossad ve CIA ile bağlantılarını bulacaksınız. Keza Mehmet Ali Ağca, Bekir Çeleng, Henry Aslanyan ve diğerlerinin de. Öyle ilginç ilişkilerle karşılaşacaksınız ki bu kadarı da olmaz diyeceksiniz. Misal, Devsol DHKPC lideri Dursun Karataş'ın MİT'e kaydını yapan Eymür'ün aynı zamanda Devsol'la mücadele etsin diye Alaaddin Çakıcı'yı da MİT'e aldığını göreceksiniz. MİT'in dolandırılan paraları, iç edilen uyuşturucular hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ergenekon sürecinde ifade veren ve Atatürkçüleri tutuklatmak isteyen ancak devrimci karargah davasında kendi tutuklanan Hanefi Avcı'nın çiftlik evinde bugünün Cumhurbaşkanı ve bakanlarına verdiği briefing ve daha birçok ilginç dostluklarla karşılaşacaksınız. Bu dostlukların getirdiği olaylara da tanık olacak Mehmet Eymür, Tayyip Erdoğan, Tuncay Güney ilişkisi yanında Abdi İpekçi, Papa ve Uğur Mumcu suikastlerinin iç yüzleriyle karşılaşacak ve Aydın cinayetlerinin katilleriyle tanışacaksınız. Uğur Mumcu'nun yanı sıra Abdi İpekçi, Ümit Doğanay, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Doktor Necip Hablemitoğlu ve diğer yurtseverlerin katillerinin, hainlerin işaret ettikleri zeminler yerine kendi pisliğini örten kedi örneğinde olduğu gibi örttükleri yerde aranmasının daha doğru olacağına ve kitabımın bunun başlangıcı kabul edileceğine inanıyorum. Ergün Poyraz, Silivri Cezaevi. Alçak ruhlu insanların yüksek yerlere çıkması maymunun ağaca tırmanmasına benzer. Yükseldikçe kıçları daha çok gözükür. Doktor Necip Hablemitoğlu, İhsan Güven, Fethi Kızılsu ve Mustafa Kemal'in askerlerine. Ön söz. Eski Mısır'da firavunlar, Tanrı'nın gören gözleri, Ra'nın yani baş Tanrı'nın oğluydu. Gücün, iktidarın temsilcisiydi. O nedenle firavunların firavun olması için öncelikle baş Tanrı tarafından onaylanmaları gerekiyordu. Baş Tanrı mermerden dev heykel. Mermerden dev heykel nasıl onay verirdi? Daha öncekilere nasıl onay verdiyse, yani hafifçe öne eğilerek. Öyle ya, gelmiş ve geçmiş bütün firavunlar saltanat tacını başlarına takmadan önce Mısır'ın en büyük mabedinde yine bütün Mısır halkının ve rahiplerinin gözleri önünde ve baş rahibin eşliğinde mermerden dev heykelin yani tanrılar adına baş tanrının eğilerek vereceği bu kutsal onayı beklerdi. O bekleyiş anında firavunun içi içine sığmaz, her tarafını bir yürek çarpıntısı, her yanını bir ateş çemberi sarardı. Ya tanrılar adına baş tanrı onay vermezse? Öyle ya, baş tanrı nihayetinde mermerden yapılmamış mıydı? Ya hareket etmezse? Heyecanlı ve büyük bir bekleyiş. Eğer tanrılar yeni firavunun iktidarını onaylıyorsa, mermer heykelden o dev gibi cüsseden bir işaret isteniyor ve bu işaret bekleniyordu. İşaret nasıl olacaktı? Sadece hafifçe bir öne eğilme yeterliydi. Öyle ya, tanrı da olsa koca mermer heykel kalkıp oynayacak değil ya. Ya tanrılar onaylamıyorsa yeni firavunun iktidarını? İşte o zaman mermer heykele yakışacak şekilde bir hareketsizlik, kendisine yakışacak şekilde susma, aslı gibi, put gibi bir sükût ve onaylanmayan firavun adayını bekleyen korkunç ölüm. Yeni firavun adayı kendisinden önce gelmiş geçmiş ve Mısır'ı avucunun içinde yönetmiş, zulümlerine zulüm katmış tüm firavunların, firavun olmak için mermerden baş tanrının bu onayı verdiğine inanır, gücünün sonsuzluğunda yaşardı. Bu mucize onay ile firavun kendinin de tanrı olduğunu ilan ederdi. Firavunlara ve Mısır halkına göre bu tanrılara yaraşır bir mucizeydi. Üstelik mucizeler üstü mucize. İman etmek, inanmak, ikna olmak, keramet ve mucize görünce ne kadar kolaydı. İşte o nedenden, işte o sebepten, işte o gerekçeden Mısır halkı tanrılarına kendi elleriyle yaptıkları mermerden heykellere son derece inanıyor, tüm kalpleriyle iman ediyorlardı. Oysa bu işte bu baş eğerek onaylamada tüm Mısır halkının bilmediği bir sır vardı. Evet, bir sır. Bu sırrı sadece baş rahip biliyordu. Bir de evet, tören sırasında firavun tanık oluyordu. Sadece kendi. O kadar, sadece o kadar. Firavuna baş tanrıya saygısını sunduğunda öğretilen bir sır. Bu sır sadece kendisine gösteriliyordu. Baş rahibin firavunun sunduğu saygının ardından geliştirilen ritüel sayesinde heykeli kimse görmeden arkadan hafifçe itmesi ve bu itme etkisiyle hafifçe kımıldayan bir mermer heykel. Tanrı onayı. Üstelik tanrıların tanrısının onayı. Firavun nedendi firavun da olsa belli bir zekaya sahipti. İlk işi bu sırrın kendisine açık edilmesinin anlamını düşünmeye başlamak oluyordu. Niye sadece ve sadece kendisine? Günler günleri, geceler geceleri, aylar ayları kovalıyor ve şu sonuca varıyordu firavun. Firavun da olsam tanrı da benim geleceğim baş rahibin bir parmak ittirmesine boyun eğen mermer bir heykelin elinde. Mermer heykel baş rahip tarafından oynatılmasa ne gelecek var, ne firavunluk ve tabii ne de tanrılık. Firavun olduğu gün bu sırrı öğrenen her firavun, mermer bir tanrının mucizesini öğrendiği gibi aslında esaretinin de başladığı sırra vakıf olurdu. Bu sır kendisini yaşamı boyunca takip edecek, yaşamı süresince gölgesi olacaktı. Firavunun bütün gücü baş rahibin elindeydi. Firavun baş rahibe boyun eğdiği oranda ve mermer baş tanrı da baş rahibe boyun eğdiği kadar iktidardı. Ancak o baş eğmesi kadar vardı ve ancak tüm iktidarı da bu kadardı. Bugün yeryüzündeki birçok ülkenin başına geçen firavunların tanrıları Amerika, baş rahipleri ise İsrail. Yöneticiliğin ve iktidarlarının bütün gücü baş rahipleri İsrail'in elinde toplanırken, baş rahip yani İsrail'e boyun eğdikleri kadar ve baş tanrı yani Amerika yine baş rahip İsrail'e boyun eğdiği kadar iktidar, ancak o kadar yönetici. Bizim gibi, ona da siz karar verin, malumu bana ilan ettirmeyin. Öyle ya, ödülü benden mi aldı? İsrail'den aldı, onayı ise Amerika'dan. Eski Mısır'da firavunlar onayı nasıl alırdı? Baş rahibin arkadan hafifçe itmesi ve hafifçe oynayan mermer dev bir heykelden. Heykel, yani baş tanrı. Şimdi, bugün her lider adayı soluğu Amerika'da alıyor. Amerika onay verdikten sonra firavun, yani lider adayı oluyordu. Amerika'nın onay vermesi de ancak Yahudi kuruluşlarının ödülünün ardından gerçekleşiyordu. Aynen firavunun taç giymesinde olduğu gibi baş rahip İsrail, baş tanrı Amerika'yı arkadan iterek sözde onay verdiriyordu. Fethullah Gülen yanlısı Aksiyon dergisi, İsa gelecek ve dünyayı kurtaracak şeklinde Hristiyan papazlarına bile dudak ısırtan kapakla çıkmıştı. Yine aynı grubun Zaman gazetesinde Lütfullah Yavuz, 10 Ocak 2004 yılında bakın neler yazıyordu. Biri çıkıp Hazreti İsa'nın ineceği Şam'daki beyaz minareden maksat beyaz saraydır. Hazreti İsa oraya inmiş, bazı ulvi ruhlu insanlarla irtibat kurup onları yönlendirmiş ve büyük deccal olan komünizmi yıkmıştır diye düşünebilir. Peki Beyaz Saray'da oturan ulvi ruhlar kimler? Kimler olacak? Bush, Obama ve diğerleri, yani evangelistler. Bakın, evangelistler hangi inanca bağlıymışlar? Vural Savaş, Haşa Huzurdan Demokrasi Geldi adlı kitabında bu konuda neler yazmış? Washington yönetimi Bob projesinin dini bir mahiyette olduğunu, kendi halkına o kadar iyi telkin etmiş olacak ki, ABD'de oldukça yaygın ve etkin kökten dinci mezhepler, İncil ve Tevrat'a atıfta bulunarak bu projeyi dini inancın bir gereği olarak kabul etmişlerdir. Yeni dünya düzeni, yani küreselleşme, İslam'a yeni kavramlar, kökten dinci İslam, ılımlı İslam, Avrupa'yı İslam oluşturmakta, İslam dünyasına ve bu meyanda Türkiye'ye yeni sınırlar çizmektedir. Anglo-Sakson evangelistlere göre dünyada Hristiyanlık dışındaki dinlerin, özellikle İslam dininin oluşturduğuna inandıkları tüm kötülüklerin, günahların ve kaosun sona ermesi ve dünyanın sükun bulması için Armageddon denilen nükleer bir savaş çıkacaktır. Evangelistler Tanrı'nın Yahudiler ve Hristiyanlar için özel bir planı olduğuna inanırlar. Bu planın nükleer bir savaşta dünyanın Yahudi-Hristiyan egemenliği altına gireceğini ileri sürerler. Peki Tayyip her ne kadar bana açtığı davada, vallahi billahi ben öyle demedim sözleriyle inkar etse de, tam 54 yerde ne diyordu? Biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyız. 2004 Kasım'ında camiler kenti Felluce harabeye dönüyor, Amerikan askerleri camileri bombalarla yakıp yıkıyorlar ve yine aynı Amerikan askerleri Kur'an-ı Kerim'i nişangah yapıyorlardı. Ne çare ki Müslüman olduğunu iddia eden Tayyip ve ekibinden bu duruma en ufak bir tepki gelmiyordu. Keza Fethullah Gülen'den de. Kerkük'te binlerce Türk ve Müslüman katlediliyor, kadınlar ve kızlara tecavüz ediliyor, yine aynı ekipten ses çıkmıyordu. Amerika'nın gelmiş geçmiş en salak lideri olan Bush, Usama Bin Laden taraftarlarının saldırısının ardından verdiği demeçte kendisini Tanrı'nın görevlendirdiğini şöyle söylüyordu. Beni Tanrı yargılayacak. Tanrı bana, George, git ve Irak'taki diktatörlüğü devir dedi. Ben de bu buyruğu yerine getirdim. Bu bana Tanrı'nın verdiği bir misyon. Bu sözler karşısında Tayyip ne diyordu? Tanrı ABD başkanını İsa Mesih'in yolundan ayırmasın. Başka? Kahraman evlatlarımızın ana vatana en az kayıpla dönmesi için dua ediyorum. Tayyip'in deyimiyle kahraman ABD'liler Irak'ta ne yapıyordu? Kimin ana vatanına kimler dönecekti? ABD askeri kaybı neden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı bu kadar ilgilendiriyordu? Kim camileri bombalıyor, Kur'an'ı nişangah olarak kullanıyor, bebek, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden milyonun üzerinde Iraklıyı katlediyor, kadınlara ve kızlara kimler tecavüz ediyordu? ABD'li askerlerin öldürdükleri, tecavüz ettikleri Türkmenlerin sayısı yüz binlerle ifade ediliyordu. Ne Tayyip'ten ses çıkıyordu ne Fethullah'tan. Ancak dün kardeşim dedikleri Esad'ın Suriye'sinde isyancılar ortalığı kan gölüne çevirince ABD'nin ve İsrail'in düşmanı Esad bizim de düşmanımız olmakla kalmıyor, yılların Esad'ı bir anda Esed'e dönüşüyordu. Gaddar Esed'le yatıyor, zalim Esed'le kalkıyorduk. Bakmayın Van Münit şaklabanlıklarına. ABD'nin Johnny'leri İsrail'in finoları oldular ya, yalakalığın dozunu öyle arttırdılar ki Suriye'ye savaş açma hayalleri bile kuruyorlardı. Öyle ya, Emevi Camii'nde namaz kışkırtmaları da cabası. Ancak Irak peşmergesi Kerkük'te namaza izin vermeyince kuyruğu apış arasına sıkıştırıyorduk. Yıllardır İslam kardeşiyiz diye övündüğü kardeş Kaddafi'yi de elinden ödül alan kardeşi Tayyip'e tepelettiler. Sırada Suriye'nin ardından İran var. Tayyip yine kardeşim diye sarıldığı Ahmedi Nejat'a da ABD'nin ve İsrail'in bastırmasıyla diş bilemeye başladı. Yakındır Ahmedi Nejat'ın da Ehmedi Nejat olması. Kahraman evlatlarınızın ana vatana en az kayıpla dönmesi için dua ediyorum sözlerini sarf eden Tayyip'in ardından Fethullah da aslına rücu ediyor. Ne zaman bir Yahudi dostu olduğunu, Hazreti Peygamber'i de kullanarak gördüğünü ileri sürdüğü rüyalardan birini daha öğrencilerine anlatarak kanıtlıyordu. Savaştan önce Resulallah'ı rüyamda görmüştüm. Tebessüm ediyordu. Sevinçli bir hali vardı. Savaştan sonra tekrar gördüm. Başının üzerinde Scud füzeleri uçuyordu. O füzeler çocukları öldürüyordu. Bu sebepten dolayı çok üzülmüştü. Hatta bu sebepten saçları ağarmıştı. Vallahi saçları ağarmıştı. Yüz binlerce Müslüman Iraklı çocuk, bebek katledilirken sessiz kalan Fethullah, Saddam İsrail'e iki füze gönderince Yahudi dostları zarar görecek diye feryat figan ağlıyor, Yahudi çocukları için dövünüyor, ağlama ve inlemelerinde Hazreti Peygamber'i de kullanıyordu. 5 Mart 1919'da hilafet yanlısı dinci damat Ferit, Allah ile İngiltere'yi eş sayıyor ve İngiliz yüksek danışmanı Hochler'e şunları yazıyordu. Bütün umudumuz Allah'ta ve İngiltere'de. İstediğiniz herkesi tutuklamaya hazırım. Bu tarihin üzerinden 89 yıl geçmeden bu defa yeni bir tutuklama senaryosu başlıyor. Atatürkçülere sindirme gözdağı verme, eziyet etme, korku salma, işkence yapma ve en önemlisi susturma amaçlı Ergenekon komplosu sahneye konuyordu. Atılan iftira hep aynı, örgüt. Hem de olmayan çok gizli örgüt. Hiçbir diktatör adayı kendi suçlarını, dalaverelerini, düzenbazlıklarını, kalpazanlıklarını, entrikalarını muhaliflerinin üzerine yüklerken onların muhalif olduklarını ya da onları siyasi ikbali karşısında tehlike gördüğünü açıklamaz. Muhalifleri kendi deyimiyle içeri tıkarken yine onların muhalif olma nedenlerini ileri sürerek yapmaz. Mutlaka bir suç üretmeleri, böylece halkı kandırmaları gerekmektedir. Onlar da öyle yaptılar. Yurtseverlere terörist iftiraları attılar. Ergenekon örgütü iftiralarının atılma nedeni kendi çeteleşmeleri ve kendi suçlarını saklama çabasıydı. Dün İngiliz işbirlikçisi Vahdettin sesini yükselterek şunları söylüyordu.
Rauf Bey, millet bir koyun sürüsüdür. Bu sürüye bir çoban lazım. İşte bu çoban benim.
İngiliz emperyalizminin uşağı hain Vahdettin yanılmıştı. Bu millet koyun sürüsü olmadığını Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in önderliğinde kanıtladı. Vahdettin ve türevleri ülkeden kaçtılar. Aradan yıllar geçti. Ne çare ki şimdi Vahdettin'den de alçak, Vahdettin'den de kalleş Vahdettinler türedi. Zaman ağlama sızlama zamanı değil. Tıpkı Ulusal Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi bu yeni türeyen hainlere de yanıldıklarını kanıtlama zamanıdır. Öyle ya, çoban kulübesinde padişahlık rüyası görenler gün gelir mahşer tilkisi gibi ortalıkta kalırlar. Siyasal şeriatçı, bazen akit, bazen vakit olan gazete, 13 Mayıs 1900 tarihinden itibaren Ahmet Taner Kışlalı'nın fotoğrafının üzerine çarpı işareti koyarak "Yuh pişkin zorba, zorba Kemalist gemi azıya aldı" başlıkları ile hedef gösteriyordu. Akit'in bu hedef göstermelerinin ardından Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999 tarihinde arabasına konulan bomba ile yaşamını yitiriyordu. Gümüşhane Baro Başkanı'nı işaret ediyor, ardından başkan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyordu. Siyasal Şeriatçı gazete Danıştay üyelerinde hedef gösteriyor, Danıştay siyasal İslamcılardan tehdit üzerine tehdit alıyordu. 10 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu'nun hedef gösterilmekten yakınmasına Tayyip, "Bunları hep duyuyoruz" yanıtını veriyor, Danıştay korumasız kalıyordu. 17 Mayıs 2006 tarihinde kanlı Danıştay baskını gerçekleşiyor, kanlı baskını Atatürkçülere ihale etmek için tertip içinde tertibe girişiliyordu. Abdullah Gül'ün de facto danışmanı Fehmi Koru, Yeni Şafak gazetesinde Ergenekon'un tasfiyesi 5 Kasım 2007'de Erdoğan-Bush görüşmesinde kararlaştırıldı diyordu. Yoğust Lagen'deyik ise "biz dava açılmadan bu işi biliyorduk" sözleriyle Ergenekon hikayesi senaristlerine ışık tutuyordu. Tıpkı aynı sözleri söyleyen Orhan Pamuk gibi. Süleyman Demirel Kasım 2008'de Ergenekon operasyonları için "Bu iş Türklerin işi olmaz, mutlaka yabancı parmağı var" saptamasında bulunuyordu. O dönem Tayyip'i destekleyen gazetede yazan Mehmet Altan, "Bence AKP'ye kalsa Ergenekon kapanır bile. AKP'yi aşan bir irade Ergenekon'un peşinde. Dünya sistemi Ergenekon'u tasfiye ederek Türkiye'yi tedavi ediyor. Burası NATO ülkesi. Burada NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği hiçbir darbe olmaz" diyordu. Ergenekon iftiralarıyla başlayan süreçte gözaltındayken adını Oğuz olarak söyleyen polis, bilgisayar sistemlerinin FBI teknolojisiyle donatıldığını ve bu teknolojiyle çalıştıklarını övünerek anlatıyordu. Bakın Vural Savaş hangi tespitlerde bulunuyordu. "Emperyalist devletler İslam dünyasında sadece hainleri ve kullanabilecekleri kişileri desteklemişlerdir. Onlardan nefret etseler bile..." Vural Savaş okuyucusu Mehmet Bektaş'tan aktarıyor. "Daha düne kadar sadece kuyruk acısından doğan feryatlarını işittiğimiz siyasal İslamcılar, CIA ve Mossad'ı da arkalarına almayı becerince attıkları keyif çığlıklarına alışmaya başlamıştık. Ama görevini yapacak kurum kalmadığını anlayınca bugünlerde bir de aslan rolüne soyunmadılar mı? İşte buna dayanamıyorum." 4 asır önce Bruno, Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar demişti. Dini siyasete alet edenlerin yönetici oldukları her ülkede hukuk daima rafa kaldırılmıştır. Bakın bir başkası ne demiş? "İt kağını gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış." Ergenekon tertipçilerinin Atatürk ve Atatürkçülerden nefret etmeleri hakkında Yaşar Nuri Öztürk, "Allah ile Aldatanlar" adlı kitabında şunları söylüyordu. "Bunların Atatürk'ün mirasına duydukları kin, iblisin Adem'e duyduğu kinden 40 kat daha ağır. Bir gün o kin gayyasında boğulacaklarından hiç kuşkumuz yok. Ne yazık ki bu ülkeyi tahrip ediyorlar." Öztürk'ten ılımlı İslamcılar da payını şöyle alıyordu. "Ilımlı İslam, İslam düşmanları tarafından oluşturulan bir irtidat ve ihanet dininin adıdır. Bir Kur'an mümini ılımlı İslamcı biriyle din kardeşi olamaz." 22 Mart 2008 tarihinde Bekir Coşkun da Hürriyet gazetesinde ılıman İslamcılarla ilgili insanları bakın nasıl uyarmış. "Laik cumhuriyeti yıkıp ABD'nin BOB kapsamında ılımlı İslam modelini kurmak isteyenler masum maskeleriyle gelip saf kitleleri arkasına alarak önce siyasal iktidarı, yerel yönetimleri, bürokrasiyi, peşinden bağımlı bağımsız örgütleri, kurumları, kuruluşları ellerine geçirdiler. Sonra en dibinden en tepesine kadar devleti. Sizler her sabah uyandığınızda bir başka parçanın elden gittiğini gazetelerden okumadınız mı? Daha çok şey göreceksiniz. Daha sabahlar çok beter haberlere gebe." 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak'ta Süleymaniye kentinde askerlerimizin başına çuval geçiren ABD güçlerinin savunmasını yapan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, çuval olayının mazeretini Tayyip'e şöyle açıklıyordu. "Askerinizin başına çuval geçirme olayı hükümete karşı değil, hükümetin emrini dinlemeyen bazı unsurlara karşı yapılmıştır." Tayyip de çuvala karşı hiç değilse ABD'ye nota verilsin diyenlere, "Ne notası, müzik notası mı?" yanıtını veriyordu. Abdullah Gül ise Mantı Partisi'ne gittiği Kayseri'de "Büyük devletler özür dilemez" söyleminde bulunuyordu. Eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit 3 Mart 2003 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan demecinde "Son 10-15 yılda başımıza ne tür belalar geldiyse bunların çoğunda öyle ya da böyle Amerika'nın rolü var" diyordu. Dışişleri eski bakanlarımızdan İhsan Sabri Çağlayangil 18 Mayıs 1976 tarihinde TBMM'de şunları söylüyordu. "Tek tip silaha bağlanmakla hata yaptığımızı yeni anlıyoruz. Ancak siyadan çekindikleri için hatalarını düzeltmeye kalkışamadıklarını da şu sözleriyle itiraf ediyordu. Siya bunu engeller, organik bağlarıyla yapar. Benim istihbarat şefim farkında bile olmadan siya benim altımı oyar. Elinde imkan var adamın, girmiş benim içime. Aramam, arasam da bulamam." 3 Eylül 2012 Pazartesi günü askerlerimizin başına çuval geçiren ve ardından CIA başkanı olan Orgeneral David Petraeus ülkemize geliyor. Ayaklarının altına kırmızı halılar serilerek Tayyip tarafından karşılanıyor ve ağırlanıyordu. Gülen cemaatine yakın Eyüp Can Fehmi Koru'ya dayanarak CIA başkanı bastırdı, İsrail özür dileyecek diyor ve şöyle devam ediyordu. Sıkı durun, onca zigzaktan sonra galiba CIA başkanı Petraeus'un ziyaretiyle Türkiye İsrail'den beklediği özrü alacak şeklinde okuyucularını yanıltan açıklamalarda bulunuyordu. Oysa Türkiye'nin bu ziyaretten aldığı açıktı. Yeni Çağ gazetesinde Selcan Taşçı, 4 Eylül 2012 tarihinde "Hoş geldin Petraeus" başlığı altında ülkemizin aldıklarını şöyle yazıyordu. CNN Türk'te Özge Uzun'la gündemi değerlendiren radikal yazarı Murat Yetkin, CIA başkanının Türkiye ziyareti sonrası yaşanabilecekleri tek cümleyle özetledi. Son gelişinden sonra neler yaşandıysa onlar. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 22.